Ayrım 27. Sayfa 272. Peki, o kabuslar neydi? Nereden geliyorlardı? Neden 18. yaşında karartmışlardı uykularımı? 18 yaşında nerede olduğumu hatırlamaya çalışıyordum. Kesinlikle asker değildim, onu biliyordum. Dolayısıyla zihnimin zorlanmasına neden olabilecek herhangi bir baskı olamazdı. Üniversitenin birinci sınıfındaydım. Karşılığı olmayan bir aşk yaşamış ve dengemi mi kaybetmiştim? Kesinlikle hayır. Derslerle aram nasıldı? Sıradan. Hatta iyi. Fazla çalışmadan sınavları atlatabildiğimi hatırlıyordum. Fazla çalışmadığım için okumaya zamanımın kaldığını da hatırlıyordum. Neler okuyordum? Hemen hemen her şeyi. Elime ne geçerse. Bir de beyaz bir kitap vardı. Elimde sürünüp duran. Eski bir kitap. Annemin sahafta bulup eve getirdiği ve 18. yaş günüm için hediye ettiği bir kitap. Neydi? Adı neydi? Ekonomi? Ekoloji? Ekinoks? Eke? Ego? Eklektik? Hasiktir. Ecce Homo'ydu. Evet, hatırlıyordum. Beyaz kapağında sadece Nietzsche ve Ecce Homo yazan bir kitap. Okumuştum. Ziya'nın gözlerinden gördüğümü sandığım Ecce Homo'ya dair her şeyi zaten biliyordum. Her şeyi. O kitabı okuduktan sonra başlamıştı kabuslarım. Bir milat olmuştu hayatımda. İçinde ölüme giden İsa'yı resmeden tabloların olduğu kitap benim miladım olmuştu. İsa'dan sonra her şey kararmıştı. Bu yüzden unutmuştum. O kitap, Ziya ile aramdaki genetik kapıyı havaya uçurduğu için hayatım mahvolmuştu. Bu yüzden hatırlayamamıştım. Tek bir kitabın Ziya ile benim üzerimde bıraktığı benzer etki aramızdaki genetik düzeneyi çalıştırmıştı. Tek bir kitap, aramızdaki yüzyıla rağmen birbirimizi görebilmemizi sağlamıştı. Aramızdaki bütün zaman insan ve engellerin saydamlaşmasına neden olmuştu. 18 yaşında Ecce Homo'yu okumuş ve Ziya ile tanışmıştım. Ziya'nın suikast hayalleriyle. Nereden bilebilirdim? Nietzsche okuyup kabuslarımda Atatürk'ü öldürdüğümü görmüştüm. Nereden bilebilirdim? İkisinin arasında bir bağlantı olduğunu nasıl anlayabilirdim? Doğru muydu bütün bunlar? Gerçek bu muydu? Bu kitap yüzünden mi bugün bu hücredeydim? Eğer öyleyse bütün kütüphaneler yakılmalıydı. Hepsi. Derhal. Belki de bilimin bütün bunlarla hiçbir ilgisi yoktu. Sadece bir lanetti. Sadece masallarda görülen lanetlerden biri. Bütün veriler tutuyordu. Kötü bir adam ve öldürmeye çalıştığı iyi bir adam. İyi adamın hayatı için hayatını verecek milyonlarca başka adam. Büyük bir günah işlenmişti. Korkunç bir günah. Halkının taptığı bir lideri öldürmeye teşebbüs etmiş birine okunmuş, lanetlerin sonucu muydu bütün bunlar? Sanmıyorum diyordum. Sanmıyorum çünkü bir masal kahramanı olamayacak kadar gerçektim. Geleceğin kendisi Ziya'ysa, ben de gerçeğin kendisiydim. Öldürdüğüm insanın ardından kesinlikle pişmanlık duymayacak kadar hissizdim. Demek ki acının da sonuna gelinebiliyormuş. Hissetmemenin başlangıcına varılabiliyormuş. Tek adımda sınır geçilebiliyormuş. Evet, ben gerçeğin kendisiydim. Buna şüphem yoktu çünkü gerçek de böyleydi. Benim gibi. Hissiz ve acımasız. Beni eksi 26'da 2 saat bekleten gerçek de pişman olmamıştı. Asla. Gerçekle öyle benzeşiyorduk ki matematikte buna eşitlik deniyordu. Ecce Homo'nun Ziya ile bana yaptığı etkilerin eşitliği gibi. Mutlak eşitlik. Dolayısıyla genetik bağa dönmeliydim. Odaklanmam gereken köprü oydu. Ziya ile aramdaki tek gerçek yol. Üzerinde yürünebilen bir yol. Gidip gelinebilen bir yol. 20. asrın başlarından 21. asrın başlangıcına gidilebilen bir yol. Ziya'nın yaptığı bir yolculuktu. Sadece hafızam değildi geçmişe uzanan. Ziya'nın gerçeğiydi bana ulaşan. Ancak bu bir yerden diğerine gitmek için yapılan bir yolculuk da değildi. Çünkü ben neredeysem Ziya oraya geliyordu. Demek ki yolculuk bir kişiden diğerineydi. Aralarında 100 yılı olan iki insan arasında. Ziya'nın yolculuğu zamandaydı. Genetik bir zaman yolculuğuydu söz konusu olan. Geçmişin geleceği ziyaret edebildiği bir yolculuk. Peki bu yolculukta iradenin yeri ne kadardı? 1920'lerin Ziya'sı benimle karşılaştığının farkında mıydı? Bütün o olayların arasında birden yok olup nöbetlerimde bana eşlik etmeye mi geliyordu? Sanmıyorum. Ziya'nın herhangi bir irade çabasının sonucu değildi. Olamazdı. Olsa bundan bahsederdi. Bana geldiğinin bilincinde değildi. Beni bilse gelmezdi. Yalnız öldüğünün farkında olması aklımı karıştırıyordu. Çünkü bu ölümden sonra bana geldiğine bir işaret olabilirdi. Ancak belki de sadece hatırlıyordu. Son anını. Dolayısıyla ben de hatırlamıştım. Evet, bütün bunlar genlerimizin işiydi. O İzmir'de Atatürk'e pusu kurmak için ter atarken genlerimdeki kalıntıları askerliğini yapan bana oyunlar oynuyordu. Beni ben yapanların arasında Ziya Hurşit de vardı ve sesi en gür çıkan olduğu için duyabilmiştim onu. Demek ki genler zamanı tanımıyordu. Zamanın onlara bir hükmü yoktu. Düz bir çizgiden çok bir küreydi zaman. Mükemmel bir küre. Geçmiş yeterince derine gömülürse gelecekten çıkıyordu. Peki tersi mümkün müydü? Ziya'nın hayatına ulaşabilir miydim? Gözlerinden görmek, kulaklarından duymak ve bildiklerini bilmekten ileri giderek, hatırlamanın ötesine geçerek ona ulaşabilir miydim? Gelecekten girip geçmişten çıkabilir miydim? Eğer mümkün olsaydı, bir saniye bile düşünmez, geçmişe gider ve Ziya'yı suikastten vazgeçirmeye çalışırdım. Bir saniye bile tereddüt etmezdim. Çünkü o suikast teşebbüsüydü hayatımı mahveden. Beni bir hücreye kapatıp deliliğe terk eden. O olmasaydı Ziya'nın genetik haritamda başkent olma ihtimali de kalmazdı. Çünkü nasıl her insan bir kez bulunduğu yerde bile DNA'sının izini bırakırsa her olayda onu yaşayan insanlar üzerinde izler bırakıyordu. Suikastin DNA'sı bana kadar ulaşarak karşıma Ziya'yı çıkarmıştı. Sonra da kontrolünü kaybetmiş ve gerçekle bağımı kopartmıştım. Öyle bir hızla kopartmıştım ki bir insanın cesedini yakmış, başka bir insanın da boynuna kalem saplayarak öldürmüştüm. O suikast olmasa şu an baharda nöbet tutuyor olurdum. Bütün kış titreyerek beklediğim baharda. Gözümü güneşin bürüdüğü kış boyunca gelmesi için göğe yalvardım şu baharda. Hücremin dışına düşen baharda. Duvarların ardındaki baharda nöbet tutuyor olurdum. Önce Nisan güneşiyle bir cezve su gibi ısınır, daha kaynamadan gece olur ve yeniden soğurdum. Gündüzün matkap sıcağı ve gecenin buz soğuğu arasında partiküllerim ayrılıp kuma dönüşür, toz olurdum. Duru bir çölden farkım kalmazdı. Sabaha karşı gözlerim soğuktan yaşarır, kirpiklerim ıslanırdı. Tam o sırada güneş çıkar ve ıslak kirpiklerimde gökkuşağını görürdüm. Gözyaşımın zerrelerinde içinden kirpiklerimin geçtiği mikroskobik bir gökkuşağı. Var olamayacak kadar küçük ancak tam da gözlerimin önünde durdukları için görebildiğim rengarenk çizgileri izlerdim. Karın erimesi havanın erimesi gibi olurdu. Nereden yağdığı belli olmayan bir yağmur her yanımı ıslatırdı. Önce hissetmezdim ıslaklığı. Üzerimdeki kumaşları teker teker geçip derime dokunur ve ben eksi 30'ları hatırlayıp gülerdim. İnsan eliyle yükseltilmiş yol kenarındaki kar tepeleri eridikçe kirlenir, mercan kayalarına benzerdi. Kar denizi çamur denizine dönüşür ve ben içine batarken bile gülerdim. Aylar önce kara gömülmüş her şey yavaş yavaş ortaya çıkardı. Bütün izmaritler, bütün fare ölüleri. Önce eriyip sonra buharlaşan kar bir cibinliğe dönüşür ve sarardı her yerimi. Güneşin ve lendlerin ışıkları buharın arasından geçer, sahnedeki yerlerimiz aydınlanırdı. Su dumanları çevremizde uçuşur, dünya bir tütsüye dönüşürdü. Aylar sonra ilk kez gölgemle karşılaşırdım. Kışın floresan ışığında kendimizi bir kağıda çizilmiş gibi hissederdik. Derinliğimiz, üçüncü boyutumuz yokmuş gibi. O suikast olmasa gölgemi görür ve yeniden hacmime kavuşurdum. İlk kez gökten soğuk bir şey düşmediği için yağmura gülümseyerek bakardım. Yeri delik deşik etse bile başımı kaldırıp alnımı ıslatırdım. Durduğum nöbet kulelerinden tüy dökmüş dikenli teller göğün yüzünde dikiş izi gibi görünürlerdi. Elbet bir gökyüzü vardı üstümüzde. Masmavi olanlardan. Elbet uçaklar geçiyordu içinden. Ardında bembeyaz şeritler bırakanlardan. Başımı kaldırıp bahar sarhoşu gözlerimle bakardım. Hangimizin gökte olduğunu unutur ve umursamazdım. Gökyüzü bir okyanus, uçaksa bir gemi olurdu. Ardında bembeyaz köpükler bırakanlardan. Ayakları toprağa batmış olan ben, uçağının karnını göğe çevirmiş bir akrobasi pilotu olurdum. Başımı kaldırıp bahar sarhoşu gözlerimle okyanustaki gemiye bakardım. Öyle sarhoş olurdum ki uçağı fizik kanunları değil, ben uçururdum. Uzaktaki dağların da beyaz saçları dökülür. Kışın öldürdüğüm bütün zamanla baharda yeni bir hayat kurardım. Ama olmadı, yapamadım. Bunların hiçbiri olmamıştı. Baharla arama hücremin duvarları girmiş, baharla arama suikast girmişti. Geçmişe gitmeliydim. Derhal Ziya'nın karşısına dikilip onu ikna etmeliydim. Ama nasıl? Onun bana yaptığı gibi. Dengemi kaybettiğim anda gelmişti bana. İntiharımın eşiğinde. Ben de suikastin bir gün öncesinde bulacaktım onu. Cinayet işleyerek intihar etmenin peşindeyken çıkacaktım karşısına. Yonina'ya mektup yazmak için kalemi eline aldığı ana gidecektim. Daha yazmadığı ancak aklından geçen cümleleri yüzüne söylediğimde öyle etkilenecekti ki ne desem yapacaktı. Gerekirse bütün hayatını anlatacaktım. Kimsenin bilmediklerini. Ecce Homo'yu. Kendini öldürmek için girdiği Berlin'deki odayı. Burun Wallace'ı. Her şeyi. Ama nasıl gidecektim? Ellerime bakıyordum. Parmaklarıma, bacaklarıma. Gördüğüm her şey ona giden bir yoldu. Gördüğüm her şey Ziya'dan bir parça taşıyordu. Bir zaman mekiğin içinde yaşıyor ama onu nasıl çalıştıracağımı bilemiyordum. Ayağa kalktım. Mektubu yatağın üzerine bıraktım. Alnımdaki eskimiş dikiş izinin üzerinde gezdirdim elimi. Geriye doğru adımlar atarak sırtımı hücrenin kapısına yasladım. 8 adım ileride beni bahardan ayıran duvar vardı. 8 adım ileride bahar vardı. Avuçlarım, başım, sırtım ve topuklarım. Hepsi de kapıya yaslanmıştı. Bir 100 metre koşucusu gibi ellerimle kendimi öne itip başım ileride ilk adımı attım. Ziya'ya gidiyordum. Geçmişe. Koşarak. 3. Yazı masasının üzerine eğilmiş, mektubuna başlamak üzereydi. Birkaç adım gerisindeydim. Gaffarzade Oteli'nde Ziya'nın odasında. Başarmıştım. Hücremin duvarından girip, genlerimden geçmiş ve Ziya Hurşit'e gelebilmiştim. Hayatım olağanüstüydü. Ben neredeysem gerçek oradaydı. İzmir'de, Kemeraltı'ndaki otel odasında. O kadar ani döndü ki, elindeki tabancayı fark etmedim bile. Oysa kıpırdamamıştım. Neredeyse nefes bile almamıştım. Arkasında durduğumu nasıl hissetmişti? Kimsin? Odasında bir yabancı gören ve suikast hazırlığı içinde olan biri için oldukça sakindi. Hatta fazla sakin. Oysa odanın kapısı kapalıydı. Pencereler de öyle. Oraya girişimin hiçbirinden olmadığı belliydi. Ama o yine de sakindi. Tek bilmek istediği kim olduğumdu. Bej bir takım elbise giymiş, ayakkabılarının cilası güneşle buluşunca bir aynaya dönüşmüştü. Bir tarz meselesi demişti bana. Karşımda duruyordu. Bütün tarzıyla, bütün deliliğiyle. 26 yaşında. Bunun bir önemi yok. Sadece bu zamandan olmadığımı bil. Güldü. Kim bilir hangi güçlerin hangi adamlarını bekliyordu? Kim bilir hangi ihanetlerin hangi baskınlarını bekliyordu? Askerler, polisler bekliyordu. Ama zamanın ötesinden gelen biri. İşte buna gülmüştü. Öyle mi? Peki geri dönmen için ne lazım? Kendi zamanına dönmen için. Ölmen mi? Onun için mi geldin bana? Diyerek tabancasının horozunu çekti. Artık gülmüyordu. Ama ben de öldürülmek için gelmemiştim geçmişe. Bu mektubu sana bir otel odasından yazıyorum. İzmir'den. Bir cinayet işlemeye geldiğim şehirden. Cinayeti beklerken yazıyorum. Yarın. Her şey yarın bitecek. Yarın her şey yeniden başlayacak. Göreceğiz. Belki de öldürüleceğiz. İşte o zaman bu mektubu bitirmeye gerek kalmayacak. Sana kendim fısıldayacağım yazacaklarımı. Kağıt ve kalem yerine gözlerimiz dokunacak birbirine. Yeter mi? Senin hakkında her şeyi bildiğimi kanıtlamak için yeter mi? Tabancayla beraber kaşları da düşmüştü. Anlayamıyordu. Daha yazmadığı cümleleri ağzından çıkarken duymuştu. Onun yerinde olmak istemezdim. Çünkü aylar önce ben de buna benzer bir karşılaşmanın içine düşmüştüm. İçinden hala çıkamadığım bir tanışma. Nasıl diyebiliyordu ancak? Nasıl olabilir? Bunun bir önemi yok. Sadece söyleyeceklerimi dinle. Zihnimi mi okuyorsun? Hayır, gelecekten geliyorum. Yarın ne yapacağını biliyorum. Sonra ne olacağını biliyorum. Buraya nasıl geldiğini biliyorum. Edge Homo'yu biliyorum. Burun Wallace'ı biliyorum. Albion'u nasıl havaya uçurduğunu biliyorum. Hannah Höft'ten ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ve ne zaman öleceğini de biliyorum. Nasıl öleceğini de. Şimdi sessiz kal ve beni dinle. Beni öldürmeyeceksen bana inan ve dinle. Artık konuşmuyordu. Bana bir hayalet görmüş gibi bakıyordu. Bu bakışları kendimden biliyordum. Ben de kendisine bir zamanlar öyle bakmıştım. Birbirimize benzediğimiz söylenemezdi. Ama galiba gözlerimiz aynı bakıyordu. Aynı. Tamamen aynı. Buna da matematikte eşitlik deniyor olmalıydı. Mustafa Kemal hakkındaki düşüncelerini biliyorum. Devrimin sürekliliği için ölmesi gerektiğine inandığını biliyorum. Dostlarının intikamını almak istediğini biliyorum. Çevresindekilerin yıkılacak yüzlerini görmek istediğini biliyorum. İçindeki parçalanmanın ancak gerçek bir kaos içinde huzur bulabildiğini biliyorum. Ama vazgeçmelisin. Hepsinden. Her şeyden. Bu korkunç suikastten. Çünkü hiçbir şeyi değiştirmeyeceksin. Eğer başarırsan bugün nefret ettiğin her insan birleşip yönetimi devralacak. Ancak vazgeçersen Mustafa Kemal devrimin en ilerici hamlelerini yaşamı boyunca birer birer gerçekleştirecek. Kadınlara oy hakkı bile verecek. Sandığın gibi boş bir heykele dönüşmeyecek. Her ne kadar binlerce insan bunun için çabalasa da kurduğu cumhuriyetin ilkeleri yıkılmaz olarak kalacak. 100 yıl sonra bile. Onun gösterdiği yolda gidenler olacak, ileriye. Ziya, bunu sakın yapma. Şimdi derhal bu oteli terk et. Git, ait olduğun yolculuklara dön. Kaybol, hep hayal ettiğin gibi yok ol. Seni tanıyorum. Mustafa Kemal'i öldürme isteğin kıskançlığından gelmiyor. Saltanatçı ya da hilafetçi olduğun için de yapmıyorsun bunu. Bütün kadınlar ona aşık olduğu için de yapmıyorsun. Yoksa öyle mi? Yönetme hırsı mı? Güç arzusu mu yaptırıyor sana bütün bunları? Bana cevap ver. Sözümü bitirdiğimi fark edememişti. Hala inanamıyordu. Tabancasını dizine yaslamış, gözlerini benden ayıramıyordu. Bir daha sordum. Sahip olduğu her şeyi çalmak için mi öldürmek istiyorsun Mustafa Kemal'i? Önce başını salladı. Sonra hayır dedi. Tabii ki hayır. Sadece fazla zamanım yoktu. Yolculuğumun ne zaman biteceğini bilmiyordum. Bu yüzden sözünü ben tamamladım. Gittikçe bir diktatöre, bir çara, bir padişaha dönüştüğünü düşünüyorsun. İnsanların ona taptığını görüyor ve bunu gelecekte kurulacak demokrasinin en büyük düşmanı olarak görüyorsun. Haklısın. Ama bu toprakları yeterince tanımıyorsun. Her ne kadar uğruna savaşmış olsan da gerçekten tanıdığını sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı, eğer tanısaydın, Anadolu'nun bir devrimi ancak üstüne yağdığı zaman kabulleneceğini bilirdin. Seninle başka bir zamanda karşılaştık ve bana paylaşılamayan şeylerden bahsettin. Musul'dan, Keşmir'den. Ama Anadolu'yu saymayı unuttun. Neden biliyor musun? Çünkü onu tanımıyorsun. 1000 yıllık kölelerin uyanması için en az 1000 yıl gerek. Nesilleri dönüştürmek için, geçmişle bağlarını koparmak için en az 1000 yıl. Bu kadar vaktin var mı Ziya? Kimin var? Dolayısıyla uyanmak bilmeyenlerin yüzüne atılacak bir sürahi su gibi olmalı devrim. İnan bana böylesi daha iyi. Bırak Mustafa Kemal bildiği yolda yürüsün. Sen ve o birbirinize benziyorsunuz. Sizi sadece belli bir zaman dilimi içindeki hamlelerinizle yargılamak mümkün değil. Yaptığınız son işe kadar beklemek ve ancak sonrasında adınızı koymak gerek. Ona Atatürk dediler Ziya. Üstelik bir diktatör bile olmadı. Ve şimdi sana bir ad lazım. Yaşa ve onu al. Yolculuklarına dön. Yaz, savaş, yarat. Ama suikastten vazgeç. Bu kez dinlemişti. Duymuştu her kelimemi. Hayır, kim olduğunu bilmiyorum ama yanılıyorsun. Herkes yanılıyor. Kimse mecliste neler döndüğünü bilmiyor. Ben onu öldürmezsem o hepimizi öldürecek. Hepimizi. Kendisine karşı olan kimseyi hayatta bırakmayacak. Ona karşı olanların gerekçelerini söyle bana. Gerçek nedenlerini. Hangisi onun yerinde olmak istemiyor onu söyle. Hangisi onu kıskanmıyor? Hangisi? Sen mi? Bak Ziya, bu konuda ısrar edersen senin de bir zavallı olduğunu düşüneceğim. Güç peşinde koşan, devrime değil ama kendisine inanan bir zavallı. Derhal terk et burayı, şimdi. Çünkü birazdan...
Ayrım sonu. Sayfa 282.